Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan Beyefendi, Terapistin Sufi Olursa adlı kitabın müellifi kendileri. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Ben de Süleyman derim, ben de hoş geldim hocam. Şimdi hocam sabır konusuna devam ediyorduk. İmam-ı Gazali Hazretleri sabrın merhalelerini ve tarifini şöyle yapıyor hocam. Sabır, zıt görüşlü iki kuvvetin karşılaşması anında bir kuvvetin diğerine galip gelmesidir. Şöyle, açım ama orada benim yememem gereken bir şey var. Diyelim ki ben sağlığıma zararlı.
Evet.
Veya benim değil, başkasının malı. Burada iki duygu karşılaşıyor, savaşıyor şimdi. Diyor ki nefsin, ya ye boş ver, acıktın şu anda, o senin hakkın diyor. Aklım ve ruhum diyor ki ya açım ama evde de yiyebilirim.
Evet.
Veya paramı alıp gelip satın alabilirim. Böyle bir iki savaştan bahsediyor hocam. Diğer mahlukatta bu yok. Geçen hafta hatırlarsanız hayvanlarda böyle bir duygu yok yani. Hani sabredeyim de bu başkasının malı, yandaki efendim komşunun bahçesi, orada ot yemem haram diye evet, düşünecek hali yok. Melek zaten böyle bir ihtiyacı yok. Nefis yok. İnsanda bu sıkıntı ve savaş her daim devam ediyor sanki hocam.
Evet, yani insan o anlamda iç dünyası bir savaş alanı. Hatta sufiler, siz daha bilirsiniz, kalbi bir savaş alanına benzetiyor. İki kutup arasında sürekli bir şey var.
İmam Gazali hocam bunu söylüyor. Yani evet, şeytan, nefis ve efendim işte kalbin, yani ruhumuzun savaş meydanı kalbimizdir.
Hatta kalp kelimesi, hani inkılap kelimesi de oradan geliyor.
Devamlı
döner
değişen,
durur olmasının sebebi o. Şimdi kalp döndü mü bakıyorsunuz, akıl da ona göre hemen şimdi şey alıyor, yön alıyor. Yani diyelim ki biri hakkında çok iyi düşünüyorsunuz ama ona kırıldığınız zaman birdenbire tam aksine onun hakkında tamamen kötü düşünebiliyorsunuz.
Aklınızda size bin bir türlü gerekçe sunuyor evet, düşünmek için.
Halbuki orada ona esas yön veren kalp oluyor yani.
Evet. Bir de hocam şunu söylüyor. Yani insan diyor doğduğunda önce yeme içme ile dünyaya geliyoruz. Evet. Emmek çocuk için. Biraz gelişince kendisinde oyun ve süs şehveti başlar. Yemekten çok bu sefer oyun ve süse çocuk düşkünleşir. Sırasıyla evlenme şehveti, cinsellik, yani cinsellik ve arzusu kendisinde görülür. Bu sıralarda kendisinde sabır kuvveti yoktur. Ne zaman ki çocuğa Allah-u Teala ergenlikle beraber akıl nimetini veriyor, o zamandan sonra çocuk yavaş yavaş sabırın kıymetini, gerekliliğini öğrenmeye başlıyor hocam. Böylece yani İmam Gazali Hazretleri devre devre sabrın gelişimini de bize göstermiş oluyor. Siz geçen haftalardaki programlarınızda yani doğuştan itibaren çocuğa yani
onun için öğretmek lazım.
Sabır
çünkü,
öğretmek lazım dediniz.
Çünkü aklı kesmez onun. Çocuğun aklı kesmez, bebeğin aklı kesmez ama siz öğretmeniz gerekiyor yani. Şimdi çocuk 2 yaşından itibaren bazen 1,5 şeye başlıyor, konuşmaya başlıyor, dillenmeye başlıyor ve talepleri başlıyor. Taleplerini dile getirmeye başlıyor. Ondan önce de talepleri var da. Şimdi o dönemde işte öğretmek gerekiyor ona. Bazı taleplerin karşılık bulamayacağını öğretmek gerekiyor. Çünkü o düşünemez bunu, aklı almaz bunu. Gerekirse bu konuda ona özel bir program uygulamak gerekiyor.
Hocam bu da tabii çocuk psikolojisini iyi de bilmeyi
gerektiriyor. Tabii. Evet. Sonra işte şey, bu konuda aslında anneler, babalar umursamaz, anneler sabırsız. Böyle bir problem var. Yani o istiyor ki yani bir dokunuşla çocuğumun bütün alışkanlıklarını değiştireyim. Ya öyle olmuyor. Yani İmam Gazali işte çocuğun okuma yazmasını örnek veriyor. Şimdilerde sanıyorum birkaç ayda çocuklar okuma yazma öğrenebiliyor. Şimdi yani birkaç ay gerektiriyor. Yani bildiğiniz evet, bir sabır programı uygulamak gerekiyor.
Evet. Şimdi hocam burada tabii şimdi tasavvuf tarafına geliyoruz. Yani psikolojinin belki burada çözemediği bir mesele. İnsanın sabretmesi için hangi efendim yardımlar geliyor insana?
Evet.
Şöyle açıklıyor İmam Gazali Hazretleri. Allah-u Teala kendi lütfu keremiyle Ademoğlunu mükerrem yaratıp, yani üstün yaratıp, derecesini hayvanlar derecesinden üstün kıldığı için erginliğe yaklaşınca onun için iki melek görevlendirir. Bunlardan biri ona doğru yolu gösterir. Diğeri de buna yardımcı olur. Yani hani transpersonal diyoruz hocam, kişi ötesi. Yani şöyle bir şey var. Allah-u Teala bizi yardımsız bırakmamış. Belki psikolojinin bugün halledemediği bir sıkıntı var. Yani biz sadece kendimiziz.
Evet.
Bize dışarıda yardım gelmez.
Kendi başıma.
Hepsi biziz. Halbuki öyle değil.
Yapayalnız.
Allah bizi yapayalnız bırakmamış. Hı-hı. Allah beraberinde
İki tane melek var.
Şimdi bir melek gönderdi hocam.
Birisi telkinde bulunuyor. İyiliği yap diye.
Yardımcı oluyor.
Destek oluyor.
Destek oluyor. Çok ilginç değil mi hocam? Yani evet. Bunun belki psikolojinin fark edemediği mesele bu.
Evet. Biz hep şey yapıyoruz.
Evet.
Şeytanı vurguluyoruz yoldan çıkartıyor diye. Halbuki insanı iyiliğe yönelten meleği de var yani. Yeter ki o meleğe kulak versin. Yani kulak vermediğince tabii sonucunu alamıyor yani.
O zaman hocam belki bizim şu anda konuştuğumuz şey biraz transpersonal psikolojiye giriyor.
Girer, evet.
Ben ötesi.
Evet.
Yani şimdi ben psikolojisi kolay. Yani benim için ne var onunla da. Bir de şimdi evet. Bizim ötemizde belki tasavvufun hocam en çok kullandığı şey de öte varlıklardan istifade etmek. İşte melekten, ruhtan, Allah dostlarının fikirlerinden. Bugün belki maddeci bir toplumda bunu çok fazla anlatamıyoruz.
Ama bir yandan da şöyle, mesela Amerika koşullarında diyelim, transpersonal psikoloji mesela 4. dalga hareket, en yeni hareket. Türkiye'de o kadar yaygın değil, Amerika'da yaygın. Niye? Çünkü onlar bir anlamda diğer psikolojileri tüketmişler. Onların yetersizliğini fark etmişler. Artık bir dönüş süreci yaşıyor yani. Transpersonal psikolojinin mesela kaynaklarından birisi, yararlandığı kaynaklarından bir tanesi tasavvuftur. Stanislav Grof mesela Türkçe'ye kitaplara çevrilmiştir. Geleceğin psikolojisi mesela Egemen Meta yayınları arasında çıkmıştır. Kaynak göstererek Mevlana'dan alıntılar yapar. Ve nefsini bilen, kendini bilen, Allah'ı da bilir hadisine de açıkça gönderme yapar yani. Ve oradaki tasavvuftaki manevi haller üzerine de kendi transpersonal psikolojisinde yararlanmaya çalışır. Ha bunu dört dörtlük yapıyor anlamında demiyorum.
Yani deniyor en azından hocam. Gayret ediyor.
Deniyor. Yani bu anlamda bu ihtiyaç bizde daha fazla.
Hocam Gazali'nin çok güzel bir yerde geçer. Bir soruyla karşılaşıyor. Selamünaleyküm diyor sağ tarafına. Bir şeyler söylüyor. Sonra sol tarafına selamünaleyküm. Ya diyor hocam ne yaptın? Önce diyor sağdaki meleğe sordum. Bilemedi cevabını. Sonra soldaki meleğe sordum. O da bilemedi. Sonra döndüm kalbime sordum. Yani ruhuma. Evet. Ruhumdan cevabı geldi diyor. Hocam tabii tasavvufun böyle çok deruni boyutları da var. Yani biz sadece burada psikoloji de yapmıyoruz onu da söyleyeyim.
Evet transpersonal
yani,
tarafı.
Tabii yani insan Allah'ın verdiği o yüksek imkanlardan da istifade etmeli. Yani Allah bize melekler vermiş. Şimdi hocam şöyle anlıyoruz mesela. Şöyle kısa bir deney yapalım. Bir fakir gördük. Melek diyor ki çıkar diyor şu adama 5-10 lira ver. Evet. İhtiyacın karşılığı. Şeytan da diyor ya kardeşim sapasağlam adam. Mesela sapasağlam Suriyeli. Niye diyor gidip memleketinde savaşmıyor ki buraya gelmiş falan dilencilik yapıyor veya işte kağıt topluyor. Şeytan hemen negatif taraftan. Ruh diyor ki ya diyor ama sen de o durumda olabilirdin. Senin ülken savaşta olsa sen de gidip başka ülkeye sığınabilirdin.
Evet.
Şimdi tabii bizim burada yapmamız gereken meleğe ses kulak vermek. Şeytana nefsimize kulak verirsek hocam hiç kimse kimseye 1 lira çıkarıp yardımda bulunmaz. Denizde bulan adama dersiniz ki ya düşmeseydi kardeşim bana mı soru düşerken?
Evet.
Adam düşmüş bir şekilde şimdi. Nefis der ki ya soğuk kış günü sana ne? Başkası kurtarsın. Ama ruh der ki git sen kurtar. O sevaba sen gir der. O yüzden hani şuradan geldik buraya. Gazali'nin ifade ettiği gibi Allah-u Teala bizi bu dünyada yapayalnız bırakmamış. Hani biz bu dünyaya fırlatılmış.
Atılmış, nereden gelmiş, nasıl gelmiş belli olmayan değiliz yani.
Biz bir kere bükeren bir varlığız. Yani çok üstün kabiliyetlerimiz var. Buna rağmen hani son derece harika bir makine. Buna rağmen bir de teknik spor diyorlar ya hocam.
Evet.
Teknik yardımcısı da var yani. Bunlar da melekler işte. Artık buna rağmen hala müspet ve iyi bir şey yapmazsak herhalde sorumluluk bizde oluyor değil mi hocam?
Evet yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet kerimede vurgulanıyor. Hani Allah insana diğer varlıklardan farklı olarak kendi ruhundan üflemiş. Yani insanda ilahi bir nefes var. Dolayısıyla insan asla yalnız değil. Hani yalnızım demenin bu anlamda şeyi yok. Bir de bazen
şöyle mi diyor, hocam? Yalnızlık psikolojisi biraz inançsızlığın getirdiği bir şey mi? Yakin demiş ki hatırlarsanız
evet,
geçen
evet.
Haftalarda.
Evet evet.
Yakin hocam burayı da kapsıyor aslında.
Evet. Şimdi bazen şeyin de inançsızlığın, bazen aşırı bencilliğin, bazen de aşırı hayal kırıklıklarının yansıması olarak ortaya çıkabiliyor. Ama bunları aşmak pekala mümkün. Zaten tasavvufta ihvan denilir. Yani yol arkadaşına kardeş diyorsun yani.
Evet.
Yani o anlamda aslında senin bir ailen de vardır yani. Yani sadece kan kardeşliği değil, yol kardeşliği de söz konusu.
Hocam bunu sabırla bağlantılandırırsak mesela genelde tasavvufta şöyle bir şey vardır. Etkileşim sadece sözlü olmaz, halle etkileşim olur. Sabırlı insanlarla berabersiniz.
Evet.
Hepsi sabreden, zikir ehli insanlar farkına varmadan oradaki sabır sizi de etkiliyor.
Sirayet ediyor, evet. İmam Gazali çok vurguluyor. Yani şey diyor, bir şey adet haline gelmişse toplumda zordur. O zaman ne yapmasın gerekiyor? Sabırsızlık eğer yaygınsa, haz ve hız çağında yaşıyorsan,
evet,
sabırlı insanlarla etkileşim halinde olursan o zaman direnirsin. Bir belgeselde vardı. Sel geliyor hocam. Karınca yuvasını, bunu daha önceki programlarda belki söyledim. Sel geliyor, karınca yuvasını alıyor. Tek başına olan karıncalar suya gömülüyor. Ama diğerleri kraliçeyi ve yavruları topluyor. Bir ada oluşturuyorlar suyun üzerinde.
Hocam bunu ben geçen belgesellerde fark ettim.
Hmm.
Bütün bu toplu yaşayan hayvanlar, kurtlar, aslanlar saldırdığı zaman ilk hedefleri sürüden bir hayvanı ayırmak.
Evet.
Diyelim ki at sürüsü, efendim işte onu, bizonlar sürüsü. Bir tane hayvan ayrıldı mı hocam?
Onu halletmek kolay.
O hayvan tek başına hiçbir şey yapamıyor.
Evet.
Ama sürü halindelerse inanın boynuzlarıyla o aslan sürüsünü darmadağın ediyorlar.
Evet.
Yani hocam birlikte olmayı da sabretmek lazım. Bugün en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi
evet, katlanamıyorsun, sabredemiyorsun başkalarına, yalnız kalıyorsun.
Arkadaşlar sabredemiyorsun,
evet,
sabredemeyince yalnız kalıyorsun. Yalnızlığın getirdiği problem çok daha büyük.
Daha büyük, evet, aynen. Şey ilginç mesela, o sürüden kopan hayvanlar panik nedeniyle, artık bu problemi çözemeyeceğim nedeniyle yeniliyor birçoğu. Yani gücü ve kudreti var fakat sürüden uzak kalmanın verdiği şey var, kaygı var, eyvah. Çünkü o sürüde kendi varlığını ancak hissediyor yani. Bazen şey oluyor. İnsan bir arkadaş çevresi içerisindeyken o arkadaş çevresiyle bir kıvamdadır. Mesela arkadaş çevresini değiştirdiğinde o neredeyse başka biri olabiliyor.
Olabiliyor hocam, doğru söylüyorsunuz. Olabiliyor. Özellikle ergenlik yaşlarında eve evet, geliyor gayet iyi bir çocuk. Arkadaş çevresine bir bakıyorsun, kullandığı kelimeler falan.
Hepsi ona göre değişiyor. Yani onun için mesela sufiler de, terapistler de şeyi çok vurgular. Sosyal psikolojiyi çok vurgular. Yani sosyal psikolojiyi değiştireceksin, çevre değiştireceksin ki.
Sufiler hocam buna sadıklarla beraber olun diyorlar.
Evet.
Ama hocam şöyle bir soru sorayım ben size. Sufi güçlü insan. Yani bazen kötü çevreye düşse de yine tabii o da ayrı. Yani bağımlılık da iyi değil. Yani ben sizinle beraber olun çok insanım. Sizden iki adım uzaklaşınca hemen...
Ha tabii, olur, önemli olan değil, şey etmektir. O enerjiyi içselleştirmek.
Her
ama
zaman,
yetişme sürecinde
özellikle,
yetişme sürecinde bir de zaman zaman gidip şarj olmak gerekiyor. Cep telefonumuzun şarjı bitiyor.
Aynen,
yani
aynen,
insanın da sabrının tükendiği yer olur. Ne yapacak? Gidip oradan şey alacak yani.
Sabırlı insanların sabır öğrenecek.
Sabır alacak yani.
Eyvallah. Hocam şöyle bir şey yapıyor. Şimdi dedik ya biraz önce kalp yani bir savaş alanıdır. Şöyle diyor. İnsandaki zıt isteklerdeki istekleri var kalbinde. Bu iki kuvvet arasındaki savaş devam edip gider. Her an sabra ihtiyacım var. Yani bu savaş bir türlü bitmiyor ki.
Ben şey düşünürdüm hocam. 40 yaşına geldim mi içimdeki bu çatışmalar bitecek.
Hiç hani alakası yok. Daha çok artıyor hocam belki.
Evet. Yani bir de bazıları bunu karşısında panik yapıyor. Ya niye hala içimde çatışmalar var? Ya zaten insansın. İnsan olduğun için o çatışmalar var.
Ölünceye kadar devam edecek.
Ha, devam edecek ve bunlar şeydir. Senin sınavındır. Ne için sınavdır? Olgunlaşman için sınavdır, gelişmen için sınavdır,
evet,
potansiyellerini açığa çıkarmak için sınavdır.
Şunu diyor hocam İmam Gazali, bu iki kuvvet arasındaki yani negatif ve müspet duygular arasındaki savaş devam edip gider. Bu savaşın alanı insanın kalbidir. Dinin yani sabrın yardımcısı melekler, sabırsızlığın, şehvetin yardımcısı ise şeytandır. Hocam burada değişik bir şey geldi. Şimdi şeytan diyor ki, ya diyor, niye sabrediyorsun? Üniversiteyi
evet,
bitireceğim diye. Bir kopya çek, bir sahte diploma satın al.
Evet.
Şimdi sen bu maaşla diyor yani hiçbir şey alamazsın. Ne yapacaksın? Sabretmeyi boş ver. Bir an önce başka işler düşün. Yolsuzluklar düşün. Hocam şeytan da yani elinden geldikçe insana yardımcı oluyor ama maalesef negatif manada yardımcı oluyor.
Evet evet. Şeyde orada bir ayet-i kerimede geçiyordu. Hesap günü işte şeytana sorgulamaya kalkıyor yoldan çıkan insanlar. Şeytan diyor ki benim sizin üzerinde bir zorlayıcı etkim yoktu ki.
Vaat
ben
ettim,
çağırdım, siz geldiniz.
Sadece vaat ettim. Boş boş vaatler.
Zorlayıcı etkim yok. Yani o kısım önemli. Yani dolayısıyla insan faturayı kendi içindeki o narsist benliği halletmesi lazım.
Şöyle hocam tarif ediyor. Sabır diyor o zaman şehvete karşı dinin gösterdiği yolda direnmedir. Yani
tabii oradaki şehvet kavramı bütün arzu ve
arzu
istekleri
ve istekler
ifade ediyor.
Hocam bunun şu faydası var. Hani bilişsel olarak diyorlar ya şimdi kognitif.
Evet.
Yani ben bilirsem ki ben değilim. benim içimde değişik varlıklar var.
Evet.
Şeytan her tarafa dolaşıp kalbimin içinde, bedenimde dolaşıyor rahat rahat. Nefis öyle. Bir de sağımda ve solumda melekler var. Şimdi dinleyicilerimiz şunu belki fark etmeli. Bir karar vereceğim zaman kalbime, meleklere sorayım. Şeytana ve nefsime sorarsam nefis bencildir. Her şeyi ben yiyeyim, her şeyi ben tüketeyim. Dünyadaki bütün güzellikler bana ait olsun. Kimseye hiçbir şey vermeyeyim diye düşünür. Şeytan da daha da ileri gidip kötülük yapmayı, başkasının elindekini de almayı belki tavsiye eder. Yani içimizde tek bir varlık yok. Geçen hocam bir video seyrettim. Bu Fadiman var. Transpersonal psikolojinin kurucularından. O şunu iddia ediyor hocam. Yani bizde bu yanlış anlaşılıyor. Tek şahsiyetli olmak diyor hastalıktır diyor. Patolojidir diyor. Şu manada. Dümdüz adam. Yani içindeki farklı varlıkların farkında değil. Yani ben Süleyman derin. İçim nefse emarem de var. Şeytan dinlersem trafikte.
Evet.
Agresif bir adam olabilirim. Ama 5 dakika sonra eve gelince... İyi bir ortama geldiğim için melek gibi de olabilirim. Yani değişik insanda varlıklar var. Onu tabii tam o söyleyemiyor. Bilemediği için orasını. Biz burasını vahiyle biliyoruz.
Onun için mesela kendi içindeki o farklı eğilimlerle yüzleştiği zaman bazı insanlar panik yapıyor. Yani ne oluyorum? Ne var? Niye var bunlar içimde? Halbuki sen insansın. Zaten var. Sen görmezden geliyordun onları. Şimdi bakıyorsun.
Ya bilmediğin için.
He, bilmediğin için.
Nereden geldi diyordum.
Ya mesela diyelim ki son derece yumuşak huylu bir insan birdenbire öyle bir öfkeye kapılıyor ki ömründe yaşamamış öyle bir öfke ve şiddete yönelebiliyor. Sonra şey diyor.
Ya nereden geldi bana bu şey?
Nereden? Halbuki o zaten senin içinde var.
O şeytandan geldi işte.
Ama sende bir potansiyel var yani. Şeytan onu sadece dürttü.
Tabii.
Sende o potansiyel var. Bu şeye benziyor hocam. Yani hastalıkların çoğunluğu bizde fizyolojik olarak mikroplar yok mu? Var.
Var.
Ne zaman açığa çıkıyor? Bağışıklık sistemi çöktüğü zaman. Yani o sana illa dışarıdan gelmesi gerekmiyor. Senin içinde bunlar var. Senin yapman gereken ben melek gibiyim demek yanlış onun için. Niye? Çünkü içinde narsist benlik var. Ona karşı tetikte olman lazım.
Yani hocam şöyle diyelim. Yakinin azaldığı anda sabrın azalıyor. Ve bu sefer şeytanı dinliyorsun. Sonra diyorsun ki ya ben bunu niye yaptım? Ben böyle agresif bir adam değilim. Kimseye vurmam, kırmam, nazik bir adam mıydım? O anda kendimi kaybettim. Çünkü hocam şeytan en çok sevdiği zaman insanın gadaplı zamanıymış. Kızan bir adamı yoldan çıkarmak çok kolay olduğu için. Yani bugün işte bunu belki fark ettirmemiz lazım dinleyicilerimize.
Ama mesela bu kadınlarda da melankoli biçiminde oluyor hocam.
Nasıl oluyor?
Erkeklerde hocam? Öfke biçiminde, kadınlarda melankoli biçiminde oluyor.
Yani erkek vurup kırıp hallediyor derdini.
Kadın üzüntü, hüzün
içine atarak
biçiminde tezahür ediyor. Şimdi ben şey diyorum, bir insanın öfkesi olmalı. Öfke lazım bir şeydir. İhtiyacın vardır gerektiğinde buna. Mesele şu, öfkeyi sen yönetiyorsan sorun yok. Ama öfke seni yönetiyorsa, sana istemediğini yaptırıyorsa o zaman kötü. Şimdi hüzün, insanın hüznü olmalı. Ama o hüzün senin olmalı. Sen o hüzne ait olursan o melankoli oluyor. O zaman seninle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Onun dışına çıkamıyorsun. Mesela umut sahibi olamıyorsun yani. Onun için hüzün başka şey, melankoli başka bir şey yani.
Pozitif üzüntü şudur. Yani bir şey üzülüyorsun. İş yerinde diyelim bir yetersizliğiniz gördünüz. Yani dil bilmiyorum. Geldiniz eve hocam açtığınız kitabı dil öğrenmeye başladınız. Arkadaş bu böyle olmaz. Bu üzüntü çok faydalı. Ama bunu dert edip de böyle çaresini üretmezseniz ya ben bir şey yaramam. Dil de bilmiyorum.
Evet.
Kompütür kullanmasını bilmiyorum. Ne bileyim veya dini manada işte namazımı kaçırmışım falan filan. Bunlar artıp da sizin eliniz ayağınız bağlıyorsa hocam dediğiniz gibi herhalde bunun adı melankoli oluyor.
Melankoli o da bir sabırsızlık işte. Öfke patlaması nasıl bir sabırsızlık ise melankoliye kapılmak da bir sabırsızlık. Ruhsal hastalıklar gene işte sabırsızlık. Sabır o anlamda bir yani işte hani insana özgü dediniz ya. Yani insan olmanın ön koşullarından birisi.
Yani
İnsaniyetin.
Hocam sabırsız bir saniye bile yaşamamız mümkün değil. Her şeye sabredeceğiz demek ki
evet.
Yani duygularımıza.
Şimdi bazıları şey mesela zoraki sabır. O zoraki sabır yani o değil. İnsanın kendi iradesiyle ortaya koyduğu bir sabır olmalı yani.
Hocam şimdi İmam Gazali Hazretleri sabrın çeşitlerini anlatıyor. Orla alakalı birkaç ben okuyayım sonra siz inşallah yorum yaparsınız. Bilmiş ol ki sabır ikiye ayrılır. Bir, bedenin sabrıdır. Zorluklara tahammül etmek gibi. Bu da ya doğrudan adamın kendi teşebbüsü ile olur, yorucu ibadetlere ibadetlerde bulunmak ve ağır işlerde çalışmak gibi veya başkası tarafından gelir. Dövülmek ve hastalanmak gibi. Yani bu sabır ya kendi yaptığımız işlerle alakalı. Hı hı. Ağır bir iş yapıyorsunuz, sabırlı olmanız lazım. Veya dışarıdan
birisi... Ders çalışman gerekiyor.
Evet, veya dışarıdan size birisi şey yapıyor. Üzerinize geliyor diyelim, hı hı, ki. Onun yaptığı işte efendim haksızlıklara karşı. Bütün bunlara sabır İslamiyet'e uygun olduğu vakit makbul olur. Hocam çok ilginç. Yani İslamiyet'e uygun olması lazım.
Evet.
Demiştik ya önceki yanlış günlerde. Birisi elinde bıçakla sizi efendim öldürmeye geliyor. Ya sabre diye bir şey adamcağızın kalbi. Evet. Bu sabır olmaz. Orada kaçmak, evet, veya kendinizi savunmak durumundasınız.
Bir yüzünüze tokat yediğinizde öbür yüzünüzü çeviremezsiniz Müslümanlıkta. Yani,
hatta hocam bunu bir arkadaş Hristiyanlar anlatıyorlar. İşte efendim sabır veya ne bileyim işte sevgi, muhabbet. Bugün siz yani bir mahkemeye gitseniz deseniz ki ben bu Hristiyanlara tokat atmıştım. Adam sizi mahkemeye götürdü. Bana saldırdı dedi. 10 sene 20 sene hapis istiyor hakim. Ya hakim bey, ben Müslümanım, bu adam Hristiyan. Sizin dininize göre ben daha bir alacağım var. Nereye alacağım? Ya sağa vurmuştum, sola vuramamıştım henüz. Deseniz hakim sizi daha bir hapse atar. Bu adam niyeti kötüdür hakikaten.
Evet.
Affetmez yani, belki affedecek olsa bile. Şimdi Hristiyanlığın maalesef böyle tamamen ters uygulanmış, anlaşılmış Hristiyanlar tarafından bu haram sabıra giriyor. Yani sana vurmuş, diğer tarafını dön. Bu sabır değil.
Evet.
Makbul değil. Onu söylüyor İmam Gazali Hazretleri. Şunu söylüyor hocam. Asıl sabır diyor bizim burada ele alacağımız, nefsin hevasına, arzularına karşı sabırdır. Bu sabır, şimdi çeşitlerine girdik, mide ve cinselliğe olursa bunun adı iffettir. Her gördüğümüzü yemeyeceğiz. Cinsel olarak her canımızın istediği hareketi yapamayız. Ancak evlilik içinde yapabiliriz diyor hocam. Bunun adı iffettir.
Evet.
Eğer bir insan hani cinsel konularda çok larçsa, her şeye bakıyorsa, her türlü şeyin insanın peşinden gidiyorsa buna iffetsizlik denir diyor. İffet kelimesiyle. Bir kötülüğe katlanmaya sabır olursa sabrın hakim olduğu o kötülüğe nispetle sabır değişik isimler alır. Mesela bir felakete karşı tahammül ise bundan doğan sabır, bunun zıttı da feryadu figan olan üzüntüdür. Biz hocam felaketlere karşı genelde sabırlı bir milletiz mi?
Tabii tarih boyunca çok büyük çileleri çektiğimiz için Orta Asya'dan bu yana şimdi türkülerimizde o şeyi görüyoruz yani. O çileleri ve ızdırapları görüyoruz. O nedenle tahammül gücümüz bizim çok istisnai bir tahammül gücü. Ama ne oluyor? Geleneklerimizle olan bağlarımız koptukça, mesela türkülerimiz bize sabrı telkin ederken diyelim ki pop müziğinde, rock'ta, heavy metal'de arzularına olabildiğince hemen, şimdi.
Maalesef hocam bu hayvani tarafları gıdıklayan şeyler.
O dolayısıyla yani türküleri ihya etmek gerekiyor. Türkülerimizi, şarkılarımızı ihya etmemiz gerekiyor.
Ecdadımızdan kalan neler diyorsunuz?
Evet.
Hocam çok ilginç bir bahse gireceğim şimdi. Hani felaketlere sabır herkes bilir.
Evet, evet.
Çocuk da bilir.
Eli mahkum.
Şimdi esas diyor sabır zenginliğe karşı olursa kıymetlidir. Yani zenginliği ile sevinip hoplayıp zıplamazsa bu sabra zapt-ı nefs. Kendini kontrol etmek denir. Hocam,
kendine mukayyet olma.
Belaya sabretmek nispeten kolay. Çünkü etrafımızda oluşmuş bir kültür var.
Evet.
İşte Allah'tan gelmiştir. Evet. Allah'a döneceğiz falan. Ama zenginlik geldiği zaman hocam sabretmek çok zor.
Evet.
Kibirlenmemek, işte lüks tüketim yapıp da insanlara böyle gösterişte bulunmamak, başkalarını aşağılamamak son derece zor hocam.
Evet. Güç ve kudret sahibi olduğunda o gücü ve kudreti kontrol etmek. Yani zenginliği vesaire.
İşte yüksek makamı, askerde, evet, komutan oldunuz. 1000 kişi emrinizde, yat deyince yatıyorlar. Tabii siz komutansınız. Bunu iyi yolda kullanmanız lazım. Savaşta kahramanlık için. Yoksa askerlere hadi bakayım ayakkabımı parlatın, çorbamı getirin, efendim şoförüm olun demek değil sanki hocam.
Evet. Şimdi bakıyorsunuz bir insan işçi sınıfında haklı olarak diyelim ki işverenin kibirli tavırlarına karşı haklı eleştirileri oluyor. Bizi insan yerine koymuyor, insansız sayıyor ya da bir şey gibi görüyor, iş makinesi gibi görüyor. Ama bakıyorsunuz diyelim ki o insan vakti geliyor.
O da patron oluyor.
Evet, işveren oluyor, patron oluyor. O daha fena davranıyor bu defa yani işçi sınıfına. İşte hakikaten dediğiniz gibi yani şeyken, güç ve kudret elinizde yokken sabretmek daha kolay. Gücünüz, kudretiniz, zenginliğiniz vesaire olduğunda sabretmek daha zor bir şeydir.
Çok daha zor.
Yani.
Hocam belki komünizmin doğmasının altında bunlar yatıyor. Yani Çarlık döneminde işte zenginler, köy ağaları, toprak ağaları falan ırkatlara falan kötü muamele yapıyor. Bundan dolayı zenginlere, varlıklara karşı bir düşmanlık oluşuyor. Dinimiz hocam bunu şöyle dengelemiş. Helalinden kazanıp zengin olmanın hiçbir mahsuru yok dinimizde.
Evet.
Yani fakir olmak bir şey değil. Tek başına bir marifet, erdem değil. Ama sufiler şunu görmüşler hocam, Allah alem. Zengine sabretmek çok zor. Mal olan adamın hocam yürüyüşü değişiyor. Ben şimdi şöyle bir iddiam var. Bir insanın diyorum yolda yürürken baktığımda cebimdeki parayı tahmin edebiliyormuş aşağı beş yukarı. Tabi bilemesem en azından parası hiç mi yok, çok mu var onu anlıyorum.
Hangi formülle?
Şöyle kafası havadaysa böyle. Selam verirken ne haber falan böyle üst perdeden gayet özgüvenli konuşuyorsa ya diyorum bu adamın cebinde parası var. Anlaşılıyor. Banka hesabı kabarık. Başka bir de o hocam falan çok gariban böyle çok alttan konuşuyorsa böyle yürürken iki büklüm ezik yürüyorsa ya diyorum çocuk da gariban diyorum.
Evet.
İnanın hocam genelde bu şeyim tutuyor. İnsanın yürüyüşünü değiştiriyor. Hani büyük dağları ben yarattım.
Evet.
Küçük dağların yaratılmasında payım olduğu hikayesi vardır ya hocam.
Evet,
Türkçe'de.
Evet.
O yüzden hocam bu zenginliğe sabır zor bir hadise. Bilgilisiniz çok. Yani bilgisiz insanların olduğu bir ortamdasınız. O bilginin gücünü sabretmek. İnsanlara aptal, gerizekalı deyip de hakaret etmek sana hoş geliyor. Ona sabretmek, o insanlara yani evliyamış gibi, çok bilgiliymiş gibi muamele yapmak çok zor. Her insana, o da benim gibi Allah'ın kulu, yani evet ben varlıklıyım ama bu insanı da Allah yaratmış. Bana verilen varlık bir emanettir deyip de sabretmek, hocam çok zor. Belki modernliğin en büyük sıkıntısı burada yatıyor.
Evet, çünkü böyle sizi insanüstü algıla, kendinizi insanüstü görmek, diğerlerini de insansı olarak görmek gibi bir şey doğuyor. Hava oluşturmak istiyor. Mesela kapitalizm onu özellikle nereden yapıyor? Zenginlik üzerinden yapıyor. Ve şey ve tüketim kültürü. Mesela insanlar niçin giyiniyor? Giyinmek için değil.
Ezmek için.
Ezmek için giyiniyor.
Diğerine göre.
Şimdi dolayısıyla bu bir şeye dönüşmüş durumda. Statü göstergesine dönüşmüş durumda. Ben işte şuyum o diyebilmek için bunu yapıyor. Demin komünizme atıf yapmıştınız. Mesela Karl Marx'ın şeye dönük, kapitalizme dönük eleştirileri son derece haklı eleştirilerdir. Yani bizim çalışma tarihiyle ilgili sosyal tarih dersinde görmüştük. Mesela İngiltere'de Manchester eyaletinde hocam, Karl Marx'ın zamanları yani, Manchester eyaletinde fabrikalarda çocuklar çalışıyor. Günde, bunu daha önce anlattım programda sanırım ama tekrar olacak. Günde 15 saat civarında çalıştırılıyor çocuklar. Bunlara doğru dürüst yiyecek bile verilmiyor. Az yiyecek veriliyor. Fabrikanın avlusunda da şey var. Domuz besleniyor. Çocuklar kendi yemeklerini yedikten sonra koşuyorlar. Domuzlarla yarışıyor. Onların yiyeceklerini yiyebilmek için.
Onlara atılan atık yemekleri belki yeriz diye.
Evet. Bakın, ne kadar acı bir şey. Bakın İngiltere'de kendi halkına uygulanan kapitalizmin şeyi, yansıması bu. Endüstri devrimi sürecinde.
Halkına bunu yapan bugün değil mi? Irak'ta tabii, ne yapmaz Müslüman'a?
Şimdi ne yapıyor? Diyelim ki kendi insanı olabildiğince lüks ama bu defa ne yapıyor? Sömürgelerini olabildiğince iliklerine kadar sömürüyor. Mesela sigorta hareketinin başlangıcı da Fransa'da oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Marsilya eyaletinden 10 bin şey alınıyor. Genç alıyor. Fakat bunlar şeylerde çalışmış. Fabrikalarda, madenlerde vesaire. 9 bin küsürü şey çıkıyor. Yani rakamları yaklaşık olarak söylüyorum. Askerliğe elverişli değil. Bunun üzerine Fransa'da sigortacılık hareketi başlıyor. Çünkü eğer diyor ben gençler böyle olursa benim savaşacak insanım olmayacak yani. İlk ulusal orduyu da Fransa kurmuştu. Savaşacak şey bulamayacağım diyor. Genç bulamayacağım.
Yani gençler serinden değil. Asker bulamayacağım diye.
Asker bulamayacağım diye kaygı duyduğundan bunlar. Ama bedelini kime ödetiyor? İşte Irak'a ödetiyor, Suriye'ye ödetiyor. İşte yani bu sadece diyelim ki Kamboçya'ya ödetiyor. Yani sadece İslam ülkeleriyle sınırlı değil.
Şimdi hocam bu zenginliğe sabırla alakalı İslam'ın da sigortaları var. Şöyle bir kere helaldan kazanmak zorundasın.
Evet.
Yani helaldan kazanınca aşırı zenginleşme olmuyor bir günde. Diyelim ki kumar yasak İslamiyet'te. Niye? Evet. Ben 5 lira koydum. 5 dakika sonra şansım yaver gitti. 5 milyon liraya sahip oldum.
Evet.
Böyle bir şey yok hocam. Alın teriyle kazanacaksınız. Faiz de yasak. Çünkü ben diyorum ki siz sıkışmışsınız. Al şu 1000 lira, yarın 5000 lira alırım. Veya seneye.
Paradan para kazanmak
siz
yok.
Siz de mecbursunuz yani çocuk hasta ne bileyim sıkışmış. Bu da yok. Bir anda ani zenginleşme İslamiyet'te yok. Yavaş evet. yavaş. İkincisi zengin olduk. Allah helalinden de verdi. Çalıştım. Bir evet. fırın açtım. İşler iyi gitti. Zekat vereceksin. Kırkta birini paylaşacaksın.
Üstelik verdiğin zekat da şey nitelikli ürün olacak yani.
Artı zekat da pintin Müslümanın yapacağı bir iş. Yani en pintisi minimumu zekat. Kırkta bir. Ki hocam inanın zekat verilse bugün minimumu yani İslamiyet'in en minimum iyiliği diyelim.
%2,5.
Her insandan yani beklediği. %2,5 bir de hocam gelirden değil bu sermayeden. Yani benim 100 kamyonum varsa işte 2,5 kamyon gibi düşünün. Şimdi böyle olduğu zaman hocam Türkiye'de fakir kalmıyor. Bu sefer kimseye yani ezme imkanınız da kalmıyor. Zekat var. Artı infak var. Artı bir de israf dinimizde haram. Allah-u Teala israf edenleri şeytanın kardeşleridir diye tarif etmiş. Yani kim şeytanın kardeşi olmak ister ki?
Evet.
İnançlı bir insan olmak istemez. Yani aşırı tüketip herkese gösteriş yapma hakkınız da yok. Şimdi böyle olunca zengine sabretmek bizim kültürümüzde daha kolay olmuş eskiden. Ve ecdadımız vakıfları inşa etmiş. Yani şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın, o kraliçelerin, sultanların, zenginlerin, padişahların, paşaların değil mi?
Evet.
Camisi var, aşhanesi var, vakfiyesi var. Sebebi onlar çünkü haram harcayamayınca iyi tarafa yöneltmişler. Bugün ise dediğiniz gibi hocam çok kazan, haksız yere kazan fark etmez. İnsanlar sizden mağdur olmuş. Bankadan dolayı yüzlerce insan intihar etmiş önemli değil. Sen yeter ki onların mallarına el koy. Sen zengin ol, sen zengin yaşa. Kimseye de bir şey vermek zorunda değilsin. Fakirler de senin sıkıntın ve sorunun değil diyor bugün hocam modern kültür. O yüzden hocam bugün zengin olmak daha riskli bir şey.
Riskli ama öbür taraftan da şey.
Çok bereketli yani. Hakkını ödeyebilirsiniz.
Yani İslam dünyasının şeye de ihtiyacı var. Zenginliğe. Dolayısıyla sınava girmeyerek o sınavdan geçmiş sayamayız kendimizi. Bazen öyle oluyor yani.
Sınav zor diye kaçmak çözüm değil.
Yani o sınavdan zayıf almadım. Ya girmediğin ki zayıf alasın yani.
Eyvallah hocam çok güzel bir şeyde bulundunuz.
Şimdi yani... bu kadar İslam dünyasının istihdama ihtiyacı var. İnsanlar çalışacak. İnsanlara öğrencilerin bursa ihtiyacı var. Bir sürü proje var iyilik adına ama bütün bunların finansmana ihtiyacı var. Bu bakımdan o riske girip zengin olmak için de...
Hocam şunu da ifade edelim. Ülkemiz son 10-20 senede çok zenginleşti Allah'a şükür. Yani İslam aleminin çok değişik yerlerine gittim. Orada zenginler var ama çok az sayıda. Bizim yani halkımız da zenginleşmeye başladı. Hani
belirli bir ortalama.
Ailenin bir arabası var, belli bir gelir şeysi var. Şimdi biz eskiden belki sufilerin o zühtle alakalı tavsiyeleri vardı. Şimdi biraz da bu zenginlikle alakalı tavsiyelerimizi
yani burada kendini nasıl kontrol ederiz? Etmek.
Hocam belki bunun daha ciddi araştırmalar yapılması lazım. Yani bir eve 2 maaş giriyor, hatta 3 maaş giriyor falan. Bu durumda biz nasıl dengeli az yiyerek sabredebiliriz? Ne bileyim paylaşarak sabırlı olabiliriz? Bunun belki yöntemini geliştirmemiz gerekiyor.
Evet, yeni koşullara göre tasavvufta sonuç olarak hani sufiler İbnül Vakt vaktin çocuğu. Şimdi bu zamanda yaşanan problemler farklı. Çözümler de buna göre değişecektir. Sonuç olarak bu durumdan kaçınmak gibi bir şansımız söz konusu değil.
Eyvallah hocam. O zaman hocam zapt-ı nefs de diyor buna İmam-ı Gazali Hazretleri.
Yani kendine mukayyet olmak.
Evet. Hocam siz de çok kullanıyorsunuz böyle. Kendine mukayyet ol mu diyorlar.
Şimdi bendenizin çocukluğu delilikle geçti. Bizde aliler deli olur yani. Gerçi ben şey diyorum, rızası da var. Yani yarı akıllı, yarı deli.
Eyvallah.
Şimdi çok taşkınlık vardı. Hiç kuralsızlık vardı. O nedenle bana kendine mukayyet olmayı çok söylemiştirler. Yani bak kendine mukayyet ol, kendine mukayyet ol. Yaramazlık yapma falan. Onun için ben zapt-ı nefsi hep kendine mukayyet olmak.
Zaten hocam şimdi oraya getireceğim sözü. İmam Gazali öyle söylüyor. Şayet bu sabır hiddetini yenmekte olursa, gadabını yenmekte, kızgınlığını kontrol etmekte
öfkeni,
olursa
kontrol.
Buna hilim, yani yumuşak başlılık
evet.
deniliyor hocam. Bu da çok ilginç.
Evet.
Yani demek ki kızmamak da bir sabır işi. Gadabı evet. kontrol etmek de bir sabır işi.
Evet. Ve şey psikoterapilerde çok yaygın programlardan bir tanesi şeydir. Öfke kontrolü hocam.
En çok sıkıntımız orada.
Çok yaygın bir sıkıntıdır öfke kontrolü. Çünkü çağımızda insanlar öfkelerini kontrol, işte sabırda hep sınır noktada olunca insanlar veya sabrını tüketince, mesela tükenmişlik sendromu var çalışma yaşamında.
Evet.
O da mesela sabır kırılması ile ilgili bir şeydir. Yani sabır dediğiniz şey, ben sabırlıyım demek kendi başına yetmiyoruz. Sabırı sürekli beslemeniz gereken bir şeydir. Orada durmaz. Yani bugün sabırlı olan insan yarın sabırsız olabilir. Sabır sadece bir şey değildir. Yaratılış meselesi değildir. Bir yandan Allah bize acelecilik tabiatı vermiştir. Bir yandan sabır konusunda da bir yetenek vermiştir. Burada dengeyi kurmak bize bağlı bir şeydir yani.
Hocam şimdi bir mesele daha kaldı. Onu da işleyelim. Bugün bitireceğiz inşallah.
Eyvallah.
Şayet sabır savaş alanında gösterdiği metanette olursa buna şecaat, kahramanlık, bunun zıttına korkaklık. Yani cebanet denir. Hocam şimdi ordumuz, kahraman ordumuz
Afrin'de terörle mücadele
Irak'ta,
ediyor.
Her yerde şu anda canla başla gayret ediyor. Önce bu kardeşlerimize ben Allah'tan metanet ve sabır diliyoruz. Onlara çok dualar ediyoruz. Biz burada hocam rahat rahat oturuyorsak
onlar sayesinde
onun farkındayız. Şimdi hocam bu da sabır işi. Cepheye gittiniz.
Evet.
Hocam konuda ilgili hadis de var. Her köşe başında şeytan der ki ya nereye gidiyorsun?
Evet.
Çoluk çocuğun var, eşin var. Malı mülkü var. Malı mülkü başkasına kalır. Çoluk çocuğun babasız kalır. Buna kulak vermemek lazım. Yani bazen sabredip içimizden eli silah tutanların, güçlü kuvvetli insanların feda etmesi gerekiyor hocam.
Evet. Ama aynı zamanda kendini feda eden o insanlara, canını ortaya koyan askerlere karşı da bizim bir büyük borcumuz vardır.
Çok büyük
vardır.
Borcumuz
bir
var hocam.
Minnet borcumuz vardır. Sadece onlara değil, onların arkada bıraktıkları
yetimlere,
gözü yaşta annelere, yetimlere vesaire sahip çıkılması
yani
gerekiyor.
Yani onlara siz sabredin demek yeterli değil.
Değil.
Ailesi yani sahip çıkacağız.
Devlet özellikle bu son yasal değişikliklerden sonra bu gerekli tazminatlar var. İşte iş imkanı sağlamak vesaire var. O ayrı.
İşin maddi tarafı.
Bir
de manevi tarafı var.
Evet. Yani orada o anaya oğul olmak, o yetime
baba olmak, anne olmak,
abi olmak, anne olmak, o konuda destek vermek hepimizin boynunun borcu yani. Biz onlar sayesinde dediğiniz gibi.
Hele hocam bir de çok acı verici bu. Orada bizim asker evlatlarımız savaşırken vatanları için, bir de arkadan hocam böyle yani bazı çok bilmiş kurumlar, odalar, bilmem neler, böyle düşmanı sevindirecek,
evet,
teröristi sevindirecek açıklama yapmıyor mu hocam? Esas insanda hocam en çok üzerinde
kahreden o kısım
bu oluyor. Yani
evet,
orada insan savaşıyor senin için. Sen de burada keyifli bir ortamda, onların sayesinde keyif yaşadığın halde.
Evet.
Ya savaş diyorsun işte, ne diyorlar? Toplumsal bir hastalıktır.
İyi de keyif için mi savaşıyorsun yani? O kilise, Hatay'a düşen roketler senin başına düşse ne yapardın?
Evet.
Git o zaman sen kiliste, Hatay'da, Reyhanlı'da tepene o roket düşsün. Ondan sonra konuş bakalım
i̇şte
yani.
İşte bu haram sabır. Yani
evet,
kafama
evet,
düşsün ben öleyim kimse evet demez de. Bu maalesef kötü niyetli tipler diyorlar ki siz sabredin, ölün. Ha bize olursa biz sabretmeyiz. Biz hemen kaçarız batıya.
Yani.
Bizim batıda dostlarımız var. Ama gariban Türk milleti, yani bütün Müslüman kardeşlerimiz sınırlarda Amerikan füzesiyle ölsün. Sabredin canım, ne olacak yani? 3-5 kişi ölmüş bir şey mi olur? Ama sen niye sabretmiyorsun?
Evet.
Yani hocam sabır bir de savaş boyutu var. Onu da inşallah belki önümüzdeki hafta biraz daha işleyelim. Çünkü bu ara çok ihtiyacımız var bu.
Evet.
Sahadaki kahramanlığa. Ama hocam vakit de bitti. İsterseniz birkaç son cümlenizi alayım, ondan sonra kapatalım.
Eyvallah. Yani sonuçta sabır öğrenilen bir şeydir. Öğrenilir sabır yani.
Kendi kendine olmaz.
Evet. Ve bu konuda insan çaba göstermeli. Esma-i Hüsna'nın her insanda bir tecellisi vardır. Allah kendi ruhundan üflemişse insana, insanda demek ki Esma-i Hüsna tohum olarak var. Ne yapması gerekiyor? O tohumları aktif hale getirmesi gerekiyor. İnsanın çaba harcaması gerekiyor. O nedenle sabırsız olan insanlar da şöyle hiç demesin ya keşke sabırlı olsaydık. Hayır, olabilirsin, sabırlı olabilirsin. Ama sabırlı olmak için de sabır göstermen lazım. Ha deme yani öyle bir tane ağrı kesici aldım, ağrı geçti gibi öyle bir formül, sihirli bir formül yok sabır
hocam
için.
Hocam haftaya bu konuda bir şöyle ufak tartışma başlık açalım. Yani bazen insanlar şu şey oluyor ya. Hemen işte fobim var, bir ilaç kullanırım geçer. Sabırsızım, bir ilaç kullanayım. Her şeye böyle bir ilaç, kendi kendimi tedavi edeyim, terapi edeyim, bilgimi artırayım değil de.
Evet.
Dışarıdan yardım gelsin, mükemmel insan olayım diye bir şey var. Onu inşallah önümüzdeki hafta belki gündeme alırız.
Ya kriz anlarında böyle şeyler mümkün ama insanın kriz dışındaki zamanlarda ilaç kullanmak en son seçenek olması lazım. Ağrı kesici bile normal ağrı kesiciler bile kalp krizi riskini artırıyormuş doktorlar diyor. Yani azıcık ağırdık. Bırak biraz ağırsın yani.
Bir şey olmaz, ölmezsin.
Şey edecekse artık böyle yaşamın akışını durduracak hale gelecekse o zaman kullanmalı yani.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ali ben de size teşekkür ederim.
Hocam çok güzel sohbetimiz oldu. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının burada sonuna geldik. Önümüzdeki bir programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.